Ayrım 8.
İbrahim, çünkü mümkün olan, kesin olan demek değildir demişti. Biz yepyeni bir hayat öneriyorduk ama bu hayatı kendi varoluşumuzla, yarattığımız yaşam biçimleriyle ortaya koyabilme fırsatını kaçırdık. Bizim kendileri için bir umut olmadığımızı hissettiler ve daha savaşamadan bozulmuş bir ordunun askerleri gibi bayraklarını dürüp evlerine döndüler. Şimdi çok daha zor koşullarda, bütün ülkede sıkı yönetim ilan edilmişti. Yüzümüze kapanan kapıları çalmak, yeniden açılmasını sağlamak zorundayız. Bu konuşmaları hayal meyal hatırlıyor şimdi. İbrahim sitem ediyor. Benim bunları söylemem kimsenin hoşuna gitmiyor. Senin de bana kızdığını biliyorum. En kötüsü de ne biliyor musun? Bizim arabaların motoru uzun yola dayanmaz. Yakıtımız da kıt. Doğruydu bu. Kızıyordu için için İbrahim'e. Onun daha başka sözlere ihtiyacı vardı. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız denmeliydi. Mitinglerden sonra okudukları anttaki gibi. Akın var akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Yakın olmalıydı. O zaman korkmayacaktı. Ölümden bile korkmayacaktı. İbrahim'i görmeyeli neredeyse 3 sene olmuştu. Şimdi ancak bir hayal kadar tanıdık olan günlerin, kayıp şehirlerinkine benzer yıkık dökük anıları Yavuz'u şaşırtıyordu. Her şey çok eskiden mi olup bitmişti? Yoksa zaman onun aklının almayacağı kadar hızlı mı akmıştı? İçinde bulunduğu yakıcı hakikatle yüzleşmesi kolay olmamıştı. Varlığının uçuculuğu ilk fark ettiği şeydi. Nesnel dünyadan akıl almaz biçimde koptuğunu hissediyordu. Bu evrende her şey, herkes yabancıydı. Yeni zamanın akıl almaz coğrafyasında her şey ürkütücü bir biçime bürünmüştü. Hiçleşmişti, hiçleşmişlerdi. Çocukken annesi onu cezalandırmak için sofradan tabağını kaldırırdı. Dayak yemekten, azar işitmekten 1000 kere kötüydü bu. Yok sayılmaktı. Onlar da yok sayılmışlardı. Ölüm de bu içlikten başka bir şey değildi zaten. Hatta ölüm bu anlaşılmaz evrende tanıdık olan tek şeydi. Anlaşılır, değişmez ve hala anlamlı olan tek şey. Bunun dışında her şey kocaman bir boşluktan ibaretti. Yaşamak zorunda olduğu dünya, karanlık bir bataklık gibi tehdit dolu, çevresinde kıpırdanıp duruyordu. İlk seviştikleri gecenin sabahında Gülay'ın fark ettiği ama kendisine söylemediği şey buydu. Seni bugün çok keyifsiz gördüm ışık gözlü. Bana niye öyle diyorsun ki? Bir şeyden değil, ne bileyim, öyle güzelsin ki. Güzel değilim, keşke daha da çirkin olsaydım. Çirkin olsaydım daha iyi devrimci olurdum, burjuva demezlerdi. Geçen gün dayı, sen hareketlerine, giyimine biraz dikkat et, çok dikkat çekiyorsun diye azarladı beni.
Boş versen onları.
Fatma'yı da mı boş vereyim?
Boş ver tabii.
Fatma diyor ki, ben hiçbir zaman iyi bir devrimci olamazmışım.
Yok ya, Fatma mı dağıtıyormuş devrimcilik belgelerini? Hem senin en yakın arkadaşın değil miydi Fatma?
İşçi kızı değilmişim. İyi devrimci olmak için işçi ya da onun gibi köylü kökenli olmak lazımmış. Sabaha kadar ağladım bu lafı duyduktan sonra.
Niye ağladın ki ışık gözlü? Yazık değil mi gözüne?
Benim ailem niye yoksul değil diye ağladım.
Başka ne dedi Fatma?
O Demir'le evli olduğu için, Demir abi de hareketin en önemli adamlarından olduğu, şef olduğu için Fatma da büyük bir devrimci olacakmış.
Sen de bir şef bulur evlenirsin o zaman.
Dalga geçme benimle. Sonra da bir tekerleme okudu. Şehirlilere söylerlermiş.
Hadi bana da söyle de gülelim biraz.
Yavuz şimdi kapana dönüşmüş bu şehirden kaçmaktan başka bir şey düşünemiyordu. Halbuki geç tanıdığı bu şehri severdi, çok severdi. Bir süre sonra duyguları giderek nefrete dönüşmeye başladı. Sanki Gülay onu burada tutmaya çalışıyor, kaçıp gitmesini, yaşamasını engelliyordu. Gülay'dan kurtulmayı düşünüyor, öte yandan yalnız kalmak istemiyordu. Gülay ise onu böyle bunalım içinde bulunca korkuyordu. Kafasına gün geçtikçe daha çok takılan düşünce, Yavuz'un ölümüne yoldaşlık edecek birini aradığıydı. Ölüme yalnız yakalanmaktan korkuyordu. Gülay, düşündükleri gözlerinden okunacakmış gibi Yavuz'a bakmaktan çekiniyordu. Yine de emin değildi. Hafif ve can yakıcı sezgilerdi bunlar. Akşam saatlerinde çöken sızıntı gibi nedensiz görünen, kolayca savıp uzaklaştırdığın şeylerdi. İnsana yolunu değiştirtecek, yeni kararlar aldıracak kadar kuvvetli değillerdi. Ancak bu belli belirsiz sezgiler içinde Yavuz'un yine aynı küskün, hırçın çehreyi takındığını gören Gülay da bir süre sonra umutsuzluğa kapıldı. Evi düzenlemesi, temizlemesi, sık sık gidip gelmesi de Yavuz'u mutlu etmemişti. Birbirlerinden gün be gün uzaklaşmaya başlamışlardı. Gülay, Yavuz'un isteksizliğine, hırçınlığına teslim olmak üzereydi. Beraberlikleri bitmeye yüz tutmuşken, açmak için esrarlı bir anı, hiç akla gelmeyecek bir sözcüğü bekleyen masal çiçekleri gibi beklenmedik duygular boy vermişti. Aralarındaki ilişki kendi zamanını ve mevsimlerini yaratmıştı. Yavuz'la Gülay başka şeyleri konuşmadıkları gibi zamanla ilgili de konuşmuyorlardı. Ama ikisi de düşmanın ne olduğunun, kim olduğunun farkındaydılar. İlişkileri sanki iki ayrı insandan oluşmuş, eşi görülmemiş tek bir canlıymışçasına, kendi yaşamı ve bilinci varmış gibi zamansızlığı içselleştirmişti. Zamanla ilgili ön sezilerindeki koşutluk, normal koşullarda yaşayan insanların aklının almayacağı bir şeydi. Bütün duygular çok hızlı beliriyor, çok hızlı gelişiyor, çok hızlı kayboluyordu. Kadınlarla erkeklerin uzun yıllara, bazen bir ömre sığdırdıkları şeyleri Gülay'la Yavuz birkaç aya sığdırıyorlardı. Bayağı bir örnek gibi görünse de tıpkı ömürlerinin bütün mevsimlerini bir güne sığdırmak zorunda olan kelebekler gibi. O sıralar birbirlerini ilk gördükleri günden bu yana yalnızca 5 ay geçmişti. Yaşadıkları belki de deliliğin ta kendisiydi. Gülay için zaman birdenbire bütün gerçekliğini kaybetmişti. Her an ayrılabileceklerine, Yavuz'un bugün yarın yakalanacağına, hiçbir zamanlarının kalmadığına inanan Gülay, dakikaların, saatlerin, günlerin sonsuz ölçüde çoğaldığını hissetti. Bu ilk günlerde sığındığı hayal dünyasından farklıydı. Şimdi her şeyin farkındaydı. İnsan yalnızca yaşadıklarının bu denli farkında olabildiğinde dışına çıkabilir zamanın. Nasıl olduysa Yavuz da aynı şeyleri hissetmişti. Nusret Bey'in 15 günlüğüne yaz tatili verip büroyu kapatması o günlere denk düştü. Evdekiler Kuşadası'nda eski bir arkadaşına tatile gittiğini zannediyorlardı. Artık gece gündüz birlikteydiler. Zaman göz alabildiğine önlerinde uzanıyordu. Dakikalar, saatler, günler, aylar erimiş, başsız sonsuz bir boşluğa karışıp gitmişti. Bu duygu her ikisini de sersemletiyordu. Yavuz'un ortada dolaşmasının tehlikeli olduğunu bile bile el ele o sokaktan bu sokağa sürükleniyorlardı. Genellikle daha tehlikesiz olduğunu düşündükleri karşı kıyıdaydılar. Yavuz, denizle bölünen bu olağan dışı şehrin iki kıyısı arasında durmaksızın gidip gelen vapurlara bayılıyordu. Hamarat kadınlara benzetiyordu onları. Uzak mahallelerde, güneşten kavrulmuş otlar arasında derme çatma bir iki masadan ibaret çay bahçeleri keşfediyorlardı. Denize tepeden bakan küçük sığınaklar, hiç görmedikleri ağaçlar, birbirlerine sarılıp uyuyan kedi, köpek yavruları. Sabah olur olmaz bazen yüzlerini yıkayıp saçlarını bile taramadan dışarı fırlıyorlardı. Mahalle kahvelerinde çay içip poğaça yerken gülmekten lokmalarını yutamıyorlardı. Geceleri birbirlerinin kalp atışlarını dinleyerek, parmaklarının ucuyla tenlerine dokunarak sonra yeniden sevişerek geçiriyorlardı. Sabah kalktıklarında Yavuz sorardı. ''Uyuduk mu?'' diye. ''Bilmem'' diye cevap veriyordu Gülay. Bilmiyordu. Birkaç gün sonra halsiz düştüklerinde, sabah yataktan kalkamadıklarında, aslında birkaç gece boyunca uyumadıklarını anlıyorlardı. Yine de yatmak istemezlerdi. Kahve içip yeniden sokağa çıkarlardı. Sabahları hafifçe serindi artık. Gökyüzü daha duru oluyordu. Sarhoşlar gibi yarı bilinçli, yarı rüyada adımlarının gittikçe hafiflediğini hissederek dolaşıyorlardı. Şehir içlerinde uzun uzun yankılanıyordu. Yavuz, ''Sakalımı bıyığımı kestim, o kadar değiştim ki beni böyle tanımaları imkansız.'' diyordu. ''Kimliğim de sağlam, bir tek sesimden tanıyabilirler. Sesimi de kim hatırlar ki?'' diye ekledi. 15 gün çabucak geçti. Gülay işe başladı. İş çıkışları, hafta sonları yine gezip dolaşmaya devam ettiler. Çevrelerini kuşatan hakikatten öylesine uzaklaşmışlardı ki yaz sonuna doğru o hadise gerçekleştiğinde bütün masumlar gibi şaşırdılar. Gülay o gün öğle tatilinde çıkıp deniz kenarında Yavuz'la buluşacakları yere gitti, bir banka oturdu. Hava yazın en sıcak günlerindeymiş gibi birdenbire ısınıvermişti. Başını banka dayadı, yüzünü güneşe çevirip gözlerini kapadı. Bu güneşli sıcak havanın uyandırdığı rahatlatıcı duygular içinde Yavuz'un gelmesini bekledi. Ama Yavuz gelmedi. Ne o zaman ne de daha sonra gelmedi. İlk aklına gelen yurt dışına gittiği ve kendisine haber veremediğiydi. Bunun için için beklediğini ilk o zaman ayrımsadı. Sonraki günler yakalandığını düşündü. Gazeteleri inceledi. Yavuz'la ilgili hiçbir haber yoktu. En azından taşıdığı kimlikteki ismi biliyordu. Ama belki de yakalanmıştı da gazeteye yazmamışlardı. Yavuz'un evine gitmekten korkuyordu. Buluşacakları günün akşamında eve gitmeyi düşünmüş ama vazgeçmişti. Gerçi o gün Yavuz'un yakalanmış olabileceğini düşünmüyordu daha. Ya da bunu düşünmekten özellikle kaçmıştı. Demek Yavuz'un ondan habersiz yurt dışına gitmesi fikrine iyiden iyi hazırlamıştı kendini. Birkaç gün geçmişti Yavuz'u görmeyeli. Gitse ona bir telefon bile etmez miydi? Düşünüp taşındıkça eve gitmenin yanlış olduğuna daha çok kanaat getiriyordu. Bir kere eve gitmesi Yavuz'u zor durumda bırakabilirdi. Eve karakol kurdularsa Yavuz bir de onunla ilgili ifade vermek zorunda kalacaktı. Yeniden polisin eline geçmek düşüncesinden dehşete düşüyordu. Sonra kendisini yakalarlarsa Yavuz'u konuşturmak için işkence yaparlardı belki. Bütün bunlardan sonra sağ kalsalar bile birbirlerinin yüzüne bakabilirler miydi? Zaten yakalanmak konuşsa da konuşmasa da Yavuz için ölüm anlamına geliyordu. Gülay bir hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yiyip içmeden, ölüme çoktan boyun eğmiş hastaların soluduğu gibi isteksiz iş yerinden eve sürüklendi. Biliyordu. Yavuz yakalansa da onu ele vermezdi. Ama ya dayanamazsa, ya konuşursa? Korkuyordu Gülay. Deli gibi korkuyordu. Nihayet Yavuz'un evine gitmeye, en azından mahalleyi kolaçan etmeye karar verdiği akşam, evlerinin durağında Yavuz'un kendisini beklediğini gördü. Verdiği randevunun üstünden 10 gün geçmişti. Perişan bir haldeydi Yavuz. Ev basıldı dedi. Biri ihbar etti herhalde. Günlerdir sağda solda kalıyorum. Ama yanında kaldığım insanlar da tedirgin oldular. Beni çok merak edeceğini bildiğin için geldim. Akşam bu saatten sonra nereye giderim onu da bilmiyorum. Gülay eve gitmedi. Havanın kararmasını bekleyip Yavuz'u gizlice oturdukları apartmanın bodrumuna götürdü. Geniş, bomboş bir oda vardı burada. Önceden büro olarak kullanıldığı için dayalı döşeli duruyordu. Bitişiğinde içi eski eşyalarla dolu, penceresiz bir odacık daha vardı. Gülay eve uğrayıp gece gelmeyeceğini haber verdikten sonra yiyecek bir şeyler alıp arka kapıdan gizlice Yavuz'un yanına geldi. Penceresiz iç odada ışık yakabilirlerdi. Gazete serip yere oturdular. Bir şeyler yedikten sonra Gülay tesadüfen de olsa apartmandan birileri tarafından görülebilecekleri korkusuyla ışıkları söndürdü. Zifiri karanlıkta konuşmadan beklediler. Konuşacak bir şey yoktu. Gülay canını acıtan buz gibi taşa serdikleri gazetelerin üstüne uzandığında titriyordu. Bodrumdaki rutubet kokusu nefesini kesmişti. Parmaklarının ara sıra istemeden de olsa değdiği beton pürüzlü ve soğuktu. İşkencecilerin ameliyat odası dedikleri işkencehanedeki o yakıcı soğuğa benziyordu. Ameliyat odasında bir de ameliyat masası vardı. Oraya insanı ellerinden ayaklarından sıkıca bağlayıp cinsel organlarına tazyikli su fışkırtıyorlardı. Soğuk şiddetli suyun etkisiyle bağlandıkları tahtayla duvara çarpan kurbanlar şoka uğrar, ya hemen bayılır ya da çığlık çığlığa bağırırlardı. Gülay, bodrum odasını saran küf kokusunun kavranılması güç bir el çabukluğuyla zihninde yarattığı hayallerle boğuşurken Yavuz sanki artık hiçbir şey umurunda değilmiş gibi sevişiyordu. Gülay, bedeninin Yavuz için sadece onu sakinleştirmeye yarayan bir araç olduğunu duyumsuyordu. Sert zemin canını acıttığı halde sesini çıkarmadı. Şimdi önemli olan Yavuz'du. Onun kendini iyi hissetmesiydi. Ne var ki gözlerini kapadığında içinin küskün bir gölge gibi vücudunu terk edip karanlığa karıştığını gördü. Sabah Gülay'ın iş yerine doğru giderlerken Yavuz tedirgindi. Belli etmemeye çalışarak durmadan çevresini kolluyordu. Gözlerinin altı mosmordu. "Artık o eve gidemeyiz," dedi. Sesi değişmişti. Tam sokağa girerken ekip arabalarının aşağıda durduğunu görmüştü. Kendisini aradıklarından şüphesi yoktu. Gülay evi yeni temizlemişti. Polisler her şeyi darmadağın ederlerdi. Masanın üstüne koyduğu dantel örtüyü düşündü. Çeyizinden almıştı. Annesinden, habersizce üstelik. Annesi hala bir şeyler işleyip bohçaya atıyordu. O örtüyü aldığını bilse üzülürdü. Sanki çeyiz bozulursa Gülay'ın kendisine yeni hayat kurması mümkün olmayacaktı. Çeyiz işledikçe Gülay evlenebilir, mutlu olabilirdi. Belki o da biliyordu hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Ama inat ediyordu. Annesine karşı hapisten çıktığından beri ilk kez böyle içten bir sevgi duyuyordu. Halbuki bunca şeyden sonra hala çeyizle meyizle uğraşıyor diye kaç kez azarlamıştı kadıncağızı. Eve bir kadın gelip gittiğini anlarlar. Senin başını da belaya sokacağım, diyordu Yavuz. Evi İbrahim'le Hüseyin'den başka kimse bilmiyordu. Onlar da dağdaydı. Dağdakilerle de bağlantı Almanya'dan kuruluyordu. Epey önce haber salmış ama bir türlü kimseye ulaşamamıştı. Olağanüstü, beklenmedik şeyler olduğunu seziyordu. Belki de en doğrusu bir an önce gitmekti. Ne var ki kimlik ve pasaport için beklemesi gerekiyordu. Sahte kimlik için kendi başına ilişki kuracak kişiler polisle birlikte çalışıyor olabilirlerdi. Zaten bunca zaman harekete geçmemesinin bir nedeni de bu değil miydi? Eve bilerek geldilerse izini bulmuşlar demekti. Sigara üstüne sigara yakıyordu Yavuz. Bundan sonra telefon etmem. Sen durağa çıkar bakarsın. Uzaktan bak ha. Yanımda birisi varsa hemen uzaklaş. Yavuz'un sözleri sanki önceleri rahatça konuşurken unutuverdiği bir dili hatırlatmıştı ona. Bu dil de diğer her şey gibi anlaşılmaz ve tuhaftı şimdi. O zamanlar siyasetin en önemli adamlarını emanet etmişlerdi Gülay'a. Bütün randevuların üstesinden gelmişti. Hiçbirinin ismini bilmezdi zaten. Kim olduklarından habersizdi. Ama siyasetin önemli insanları olduğunu bilirdi. Onlarsa Gülay'ı iyi tanıyorlardı. Gülay'ı tarif ederken güzel bir kız olduğunu söylemişlerdi. Belki de onu korumaya çalışmışlardı. Ama polisler bunun acısını fena çıkarmışlardı. İşkence de bu söz yüzünden işittiği hakaretin haddi hesabı yoktu. Tecavüze uğradığında, çırılçıplak soyup ellerinden tavana astıklarında "Güzel Gülay ha ha" diyorlardı. "Gerçekten de güzelmiş. Şu güzel Gülay'ın tadına bir de biz bakalım." diyorlardı. Yüreği dayanılmaz bir acıyla kasılıyordu. Yine soluksuz kalmıştı. Kendini ayakta durmaya zorlayarak Yavuz'un yüzüne baktı. Yersiz yurtsuz günlerin, ölüm korkusunun kararttığı bu yüzde çılgınca, ümitsizce Yavuz'un ona duyduğunu söylediği sevginin izlerini aradı. Ne var ki endişeden ve korkudan başka bir şey göremedi. Belki de karşılaştıkları ilk günden beri bunlardan başka bir şey yoktu. Şimdi Yavuz ölümün pençesinden kaçmaya çalışırken bunları düşünmek yersizdi. Bir daha hiç göremeyecekti onu. Kuşun sesini de duymaz olmuştu artık. Acaba yalnız yazın mı ötüyordu? Öğleye doğru güneş henüz tam tepeye çıkmadan, yaz sonunda o da çıkıp gitmiş olmalıydı. Böyle bir kuş var mıydı gerçekten? Üsküdar'a gidelim diye öten bir kuş var mıydı? Etrafında bunca ölüm, bunca acı varken tutmuş, küçük çocuklar gibi kuştan medet ummuştu. Kuşun Üsküdar'a gidelim dediğine inanmıştı. Yavuz'a sorduğunda Morse alfabesi gibi bir şey işte demişti. Yine de uzun uzun kulak kabarttı. Hiçbir ses duyulmuyordu. Kocaman, çığırtkan bir sessizlikten başka bir şey yoktu. Sesleri yutan o sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. 3. Bölüm. Floresanların çiğ ışığı yüzünün solgunluğunu iyice arttırmıştı. Işığın grimsi kirli bir tonla kırıldığı beyaz fayanslar hastane odalarının tekinsiz imgesini zihninde işgüzelce canlandırıverdi. Önüne tabureler dizilmiş mermerin hemen üstünde ve kapının tam karşısına isabet eden duvarda karşılıklı asılı duran aynalarda sureti büyülüymüşçesine çoğaldı. Bu sahte kalabalıktan duyduğu ürküntüyle aynalardan birine bilinçsizce yaklaştı. Sonra yavaş yavaş açılan bir bilinçle gördüğü şeyi incelemeye başladı. Alnında doğa gibi kargacık burgacık harflerle kelimeler yazılıydı. Alın yazısı dedikleri şey bu muydu? Biraz gayret etse okuyuverecekmiş gibi dikkatle bakıyor şimdi. Alın yazısını okumanın, kaderini bilmenin mümkün olup olmadığını düşünüyor. Kaderini bilmek, kaderinden güçlü olmak demektir çünkü. Ne var ki kader izin vermez buna. Kader konusunda çevresindekilerden fazla düşünmüş değildi. Ama şehirde büyüse de anası babası köyde yetişmiş olduğundan, anneannesi kaderi dilinden düşürmeyen bir köy kadını olduğundan belki daha aşinaydı bu sözcüğe. Kader üstüne atasözleri bilirdi. Kaderin oyunlarını anlatan öyküler, kaderin kaçınılmazlığı üstüne maniler, türküler. Bu yüzden köy enstitüsü mezunu baba çocuklarına sık sık üstüne basa basa ben kadere inanmam, insanın bilinçli çabasına inanırım. İnsanın bilgisi, insanın aklı, insanın zekası, insanın emeği kaderin üstündedir ve insana kaderini değiştirmek kudreti verilmiştir dese de anneannesinin sözleri uslu bir kedi yavrusu gibi uyurdu kulağının tam dibinde. Yavrum zalimdir felek, oyun olmaz felekle. Böyle derdi yaşlı kadın. Darbe öncesinde o da arkadaşları gibi halkın değişmez görünen kaderini yenmekten söz ediyordu. Yoksulların kaderi ezilmek olamaz. Kimse kadere yenik düşmek niyetinde değildi. Ezilenlerin makus kaderi değişecekti. Ne var ki Gülay'ın ta o zamanlar her nasılsa keşfettiği gibi hemen hepsinin kafasındaki kaçınılmaz devrim düşüncesi de kadere inanmaktan farklı değildi. Bu kadar mutlak ve kesin olan şey kaderden başka ne olabilirdi ki? Mutlaka gelmek, mutlaka gerçekleşmek zorunda olan şey. O günlerde pek üstünde durmasa da sonra sık sık aklına takılmıştı. Kadere karşı gelenlerin önünde sonunda kadere sığındıkları. Sırtlarını mutlaka gelecek olana mı dayamışlardı? Zaferin kaçınılmazlığı. Kesinlikle olacak olan için mücadele ediyorlardı. Bu yüzden haklıydılar. Bu nedenle doğruydular. Kaçınılmaz olanın neferleri. Ey millet, duyduk duymadık demeyin. Oysa zamanın ne getireceği bilinemezdi. Sürprizlere gebeydi. Kesin değildi, ele avuca sığmıyordu. Eğer babasının söylediği gibi insan zekasına, insana inanıyorlarsa mutlak olanın şehadetine ihtiyaçları yoktu ki. Ama o zaman bile yalnızca kendileri değil şu koca ülke kaderine karşı ayaklandığında bile kadere ihtiyaç duymuşlardı. Mutlak ve kaçınılmaz olana, gerçekleşmesi kesin olmayan şeyin ardından gitmeye yürekleri mi yetmemişti? Çağırırlar, bu sonu bilinmez yollarda peşlerinden gelen olur muydu? Ama onların garanti belgeleri vardı. Bugün yarın devrim. Zafer şuracıkta, çok yakın.